Kitabın adı Baştan Çıkaran Ölüm. Yazarı Nora Roberts. 25. Ayrım. 15. Bölüm. Cheeseburger kesinlikle Rourke'un ilk seçimi olmazdı. Özellikle de Sauvignon Blanc 55 ile Cheeseburger. Ama bu gösteri Evin'di. Neden daha önce bana bu adamdan bahsetmedin? Rourke, Evin patates kızartmalarının üzerine tuzu bocalamasını izlerken yüzünü buruşturdu. Son zamanlarda tansiyonunu ölçtürdün mü sen? Sorumu cevaplasana sen. Senin peşinde koşturduğun bir sürü şey vardı, o yüzden ben de netleşene kadar bekledim. Üstelik Stiles benimle yaptığı kadar seninle işbirliği yapmazdı. İnan bana, çok az homurdandıktan sonra dosyalarını ve hafızasını yoklamaya karar verdi. Son derece yetişkinlere özgü bu yemeğimizi bitirdiğimizde bilgilerini alabilirsin. Biraz daha soğan halkası. Ona güveniyor musun? Evet, güveniyorum. Size baş belası ve huysuzun tekidir ama sert dış görünüşünün altında yine sert ama çok dürüst bir kişilik var. Aslında tanısan ondan hoşlanırsın. Rourke'un ona güvenmesi iyi bir şeydi ve Eve, Rourke'un içgüdülerine güvenirdi. Ben zamanında bu deneylerle fazla içli dışlı olmuş proje personelini öğrenmek istiyorum. Ne bileyim, işi eve, ailelerine, arkadaşlarına ya da tanıdıklarına taşıyan insanlarla. Ben de o şekilde konuştum Stiles'la. Yavaş ye biraz, teğmen hazımsızlık yaşayacaksın. Rourke, Eve'in soğan halkalarına saldırmasını izliyordu. Gerçi yavaş yesen de sonuç aynı olacak. Sırf kuzu eti ya da o kıvamda bir şeyler seçmedim diye homurdanıyorsun. Cinayetlerin projeyle bir ilişkisi var. Mantıken öyle olmak zorunda. Bir neden var ortada ve o kimyasalların bir kaynağı olmalı. Gidip sokaktan alabileceğin şeyler değil. Türevleri, benzerleri, damıtılmış klonları olabilir belki ama asıl saf maddeler değil. Şarap kadehini kaldırarak solgun, altın renkli sıvıyı inceledi. Yine köşe başındaki bir içki dükkanına gidip böyle bir şişeyi alamazsın. Ucuz, daha aşağıdaki, ne diyorsunuz? Hasatları alabilirsin ama gerçekten iyi mal için kaliteli bir marka ve para gerekir. Ya da kendi bağın. Ya da kendi bağın, dedi Eve. Kendi bağın varsa su gibi içebilirsin. Bizimki yedeklere tenezzül etmiyor. O daha iyisini, hatta en iyisini hak ediyor. En iyi uyuşturucular, en iyi şaraplar, en iyi kıyafetler. Elbette kendi beğendiği kadınlar. Ucuz piyasa malları ya da basit ticaret kopyalarını değil. Kendini her alanda şımartmak için her türlü imkana sahip. Bu olayda şımarıklıklarında zirve noktalarından biri. Yüzdeler ve profil olasılıklarına göre düşünürsen evet ama bence dahası da var çünkü iki kişiler. Takım çalışması, rekabet ve karşılıklı bağımlılık. Birincisi işi batırdı, işi cinayet kıvamında düşünmemişti, o yüzden panikledi. Ama cinayet çıtayı yükseltti. İkinci adam arkadaşının öne geçmesine dayanamazdı. Onda şiddet duygusu daha yoğun, daha saldırgan ve kendini öyle görmekten korkmuyor, keyif alıyor. Sonra sıra gene ilk oyuncuya geldi ve o işi yine batırdı. Kızı canlı bıraktı, oyunda geride. Kişilik bölünmesi ihtimalini eledin mi? Çoklu kişilik olsa bile iki kişiyle karşı karşıyayız. Ama ben daha düz mantık gitme taraftarıyım. İki farklı stil, iki farklı katil. Acaba bu projede çalışıp iki oğlu olan var mı? Belki erkek kardeşlerdir. Öyle olabilir gerçekten. Ya da çocukluk arkadaşları. Tekrar Rourke'a döndü. Birlikte büyüyen çocuklar. Erkek kardeşlik gibi bir bağ oluşturur, değil mi? Rourke Mickey düşündü. Evet, hatta işin içinde aile dinamikleri, düşmanlıklar, birbirinin yoluna çıkma gibi şeyler olmadığından kardeşlikten daha yakın ilişkiler de olabilir. Mick, Brian ve diğerleriyle biz içlerine doğduğumuz ailelerden daha sağlam bir aile oluşturmuştuk. Güçlü bir bağdır. Pekala, düşünme mekanizmasının çoğunu penisiyle gerçekleştiren bir türün üyesi olarak şuna cevap ver. Teessüf ediyorum. Üstelik penisimle düşündüğüm zamanlar çok azdır. Bunu daha az önce koltukta yapmadığın birine söyle. Onu hiç düşünmeden yaptığımı söyleyebilirim. Evet, soru ne? Erkekler fırsat yakaladıklarında seks isterler. Evet ve bundan gurur duyarız. Alınma, yapınız bunu gerektiriyor. Ama seçim ya da tercih hakları olduğunda veya fantazilerde belli bir tipe eğilimleri vardır. O fantezi ya da tip de genelde erkek için geçmişte veya hala önemli olan bir kadın figürüne göre şekillenmiştir. Fantezideki tip illaki bir şekilde bu figürü andırır ya da onun antitezi gibidir. Bu davada temel kimyayı, duyguları ve ilişkiyi elediğini düşünerek katılıyorum. Kadın yapısı da benzer şekilde işler. Evet, adam da kadınlara o şekilde ulaşıyor. Kendini onların fantezisi haline getiriyor. Ama eminim ki zaten olduğu tipe, en azından yüzeyde olduğu tipe benzer fantezisi olan kadınları seçiyor. Çok fazla değişmesine gerek kalmayacak şekilde. Neden değişsin ki? Bu onun oyunu. Bazı olasılık hesapları yapmam gerekecek. Rourke ofisindeki bilgisayardan gelen sinyali duydu. Stiles olmalı. Verileri sana aktarıyorum. Teşekkürler. Eve bilek ünitesini kontrol etti. 9:15 dedi. Randevu vakti. Adı Melissa Cotter'dı ve Nebraska'lıydı. Şehrin parlak ışıkları için tarlalardan uçup gelen tam bir köy kızıydı. New York'a gelen diğer binlerce kız gibi aktris olma umutları vardı. Ama gerçek bir aktris, elbette sanatına sadık kalacak, kendinden önce sahneyi arşınlamış diğer büyük oyuncuların canlandırdığı klasik rollere yeni bir nefes katacaktı. Broadway'de parlamayı beklerken aynı zamanda garson olarak masalara bakıyor, seçmelere katılıyor ve gelen her türlü rolü kabul ediyordu. Ona göre diğer bütün büyük sanatçılar da kariyerlerine bu şekilde başlamıştı. 21 yaşında umut ve hayallerle doluydu ve masumiyet. Yorulmaz bir neşeyle masalarla ilgileniyor, hızlı servisi kadar taze ve masum köylü görünüşü de epey bahşiş almasını sağlıyordu. Sarışın, mavi gözlü ve ince yapılıydı. Sosyal bir yapısı olan Melissa bir sürü arkadaş edinmişti. Arkadaşlıklar, sohbet ve yeni deneyimler konusunda her zaman hevesliydi. New York'a taze bir aşık gözüyle bakıyordu ve şehirde geçirdiği 6 ay bu sevgisini azıcık olsun azaltmamıştı. Karşı komşusu Wanda'ya o gece çıkacağı randevuyu anlatıyordu. Arkadaşının endişelerine güldü. Medyada öldürülen kadınlarla ilgili haberlerin bununla bir ilgisi yoktu. Bu konuyu zaten Sebastian da açmış, eğer bu gece görüşmekle ilgili rahatsızlığı olursa anlayacağını söylememiş miydi? Melissa'nın Wanda'ya da söylediği gibi, eğer adam tehlikeli bir tip olsaydı konuyu hiç açmazdı. O harika, entelektüel, bilgili ve heyecan verici bir adamdı. Hem memleketinde tanıdığı tüm o adamlardan çok farklıydı. Çoğu Chesterfield'la Coacher'ın arasındaki farkı bilmezdi bile. Ama Sebastian şiir ve tiyatro ile ilgili her şeyi biliyordu. Tüm dünyayı dolaşmış ve bir sürü büyük ve önemli tiyatroda performans sergilemişti. Melissa, onun yolladığı mailleri ezberleyene kadar tekrar tekrar okumuştu. Böyle güzel şeyler yazan bir insan ancak mükemmel olabilirdi. Ve bu gece onu şehrin en güzel kulüplerinden biri, Jean-Luc'ta bir şeyler içmeye davet etmişti. Giydiği elbiseyi Melissa kendi yapmıştı. Aktris Helena Gray'in önceki sene Tony ödülünü alırken giydiği elbiseyi modele almıştı. Kendi giydiği ipek değil, sentetik bir kumaştan yapılmıştı ama yine de çok güzel bir dökümü vardı. Büyük annesinin Kasım ayında 21. doğum gününde hediye ettiği inci küpeleri takmıştı. Ayakkabıları ve çantayı Marcy's dükkanında indirimden bulmuştu. Gülerek hızla kendi etrafında döndü. Nasıl görünüyorum? Harika görünüyorsun Mel. Ama keşke gitmesen. Şu kuruntuları bir kenara bıraksan artık Wanda, kötü bir şey olmayacak. Wanda dudağını ısırdı. Melissa'ya baktığında mezbahaya giderken neşeli bir şekilde meyleyen, kıvır kıvır tüylü küçük bir kuzu görüyordu. Belki işten izin alıp akşam sen dönene kadar seni beklesem iyi olacak. Saçmalama. Boşuna ücretin kesilmesin. Hadi giyin ve işine git sen de. Melissa kolunu Wanda'nın omzuna doladı ve onunla birlikte kapıya doğru ilerledi. Eğer rahatlamanı sağlayacaksa eve döndüğümde seni ararım. Söz mü? İzci sözü. Buluştuğumuzda martini içeceğim sanırım. Hep denemek istemişimdir. Hangisi daha sofistike olur? Cin mi, vodka mı? Vodka diye karar verdi Wanda derin bir iç geçirirken. Güzel bir vodka martini. Beni arıyorsun. Döner dönmez hem de. Ayrıca ne olursa olsun onu sakın eve davet etme. Etmem. Melissa merdivenlerden inmeye başladı. Bana şans dile. İyi şanslar ve çok dikkatli ol. Melissa 3 katı koşturarak indi. Kendini çok hoş ve zarif hissediyordu. Rastladığı komşularla selamlaştı. 102 numaradaki Bay Tiddings'in arkasından çaldığı ıslıkla keyfi iyice yerine geldi. Kaldırıma çıktığında yanakları hafifçe kızarmış, pembe beyaz bir hale almıştı. Önce bir taksiye binmeyi düşündü ama paradan ziyade vakti çok olduğundan metroya binmeye karar verdi. Metro istasyonundaki kalabalığın arasında beklerken kendi kendine mırıldanarak önündeki akşamı düşünüyordu. Tren geldiğinde bindi ve sıkışık kompartımanda ayakta yolculuk etmeye başladı. Ama kalabalık onu rahatsız hissettirmiyor, aksine hoşuna gidiyordu. Eğer Sebastian'la karşılaştığında söyleyebileceği şeyleri tekrar tekrar kafasından geçirmekle meşgul olmasaydı, yolcularla muhabbet bile edebilirdi. Erkeklerle birebir muhabbetlerde mahcup oluyor, adeta dilinin bağlandığını hissediyordu. Ama Sebastian'la böyle olmayacağından emindi, kesinlikle emindi. Adeta birbirleri için yaratılmışlardı. Tren aniden durup ışıklar karardığında Melissa yanındaki iri yarı siyahi adama doğru savruldu. "Affedersiniz." "Sorun değil bayan, gayet tüy sıkletsin." "Sorun ne acaba?" Üzerlerine acil durum alarmının ışığı düşen insanların arasından olup bitenleri görmeye çalıştı. "Bu hatta illa bir problem çıkar. Lanet sorunu neden halletmezler bilmem." Adam Melisa'yı bir an tepeden tırnağa süzdü. "Randevun var galiba." "Evet, umarım sorun neyse çok uzun sürmez, yoksa geç kalırım. Geç kalmaktan nefret ederim." "Merak etme, seninki sana bir baktığında beklediğini unutur." Adamın cana yakın ve dürüst yüzü birden korkutucu bir sertliğe bürününce Melissa midesinin kasıldığını hissetti. "Hey, elini bayanın çantasından uzak tut kardeşim, yoksa parmaklarını teker teker kırmam gerekecek." Melissa irkilerek cüzdanını kaldırdı ve göğsüne bastırdı. Arkasını döndüğünde yolcuların arasına karışmaya çalışan siyah trenç kotlu ufak tefek bir adam fark etti. "Tanrım, teşekkürler. Bazen dikkatsizleşebiliyorum." "Asla dikkatsizleşme ve o çantanı gözünün önünden ayırma." "Öyle yapacağım. Teşekkür ederim. Ben Melissa, Melissa Cotter. Bruno Biggs. Bana iri Big derler. Çünkü öyleyim." 10 dakikalık röter boyunca Melissa adamla sohbet etti. Adamın inşaat sektöründe çalıştığını, Ritz adında bir karısı ve Bruno Junior adını verdikleri, BJ dedikleri küçük bir oğulları olduğunu öğrendi. Melissa'nın ineceği durağa vardıklarında genç kız ona çalıştığı restoranın adını vermiş, ailesiyle birlikte bir akşam yemeğine gelmeleri için davet etmişti. Bir insan seli açılan tren kapılarından inerken Melissa ona el sallayarak kendini bu sele bıraktı. Bruno genç kızın çantası arkasından sallanırken aceleyle ilerleyişini izledi. Başını salladı ve kapılar kapanmadan önce son anda kendisi de çıktı. Melissa kalabalığın arasından sıyrılarak merdivenlerden çıkmaya başladı. 3 sokak boyunca koşmazsa geç kalacaktı. Köşeyi dönerken hızla koşturmaya başladı. Sonra arkadan bir şeyin çarptığını hissetti. Sırtında beline yakın bir yerlerden gelen bir darbeyle ileri doğru savruldu. Çantasının omzundan hızla çekilip koparıldığını hissetti. Kaldırımdan aşağı yuvarlanırken kısa bir çığlık atabildi. Ani fren sesleri, bağırışlar duydu ve asfalta yapıştığında yoğun bir acı hissetti. Sonra birinin onu çevirdiğini hissetti. "Bayan Cotter, Melissa?" Bruno genç kızın üzerine eğildi. "Tanrım genç bayan, bir de arabanın altında kalacaktın. Bu senin galiba." Bruno kızın çantasını sallıyordu. Ben yine dikkatsizleştim." "Tamam, tamam, bir şey yok. Bir ambulans çağırayım mı? Ne durumdasın?" "Bilmiyorum ama kolum." Kolu kırılmıştı ama hayatı kurtulmuştu. 886 isim. Eve burnunun üzerini kaşıdı. "Niye hiçbir şey kolay olamıyor?" "Bakım ve onarımdaki çalışanlar ya da yazışma ve büro işleriyle uğraşanlar hariç. Şimdilik bunlar yeterli. Senin kaynağın keyfi kullanım nedeniyle kınama alanlar ya da hatırladığı kadarıyla açılan bir davada ismi geçenler diye işaretledikleri üzerinde odaklanacağız. Ama hepsini incelememiz gerek. İsimleri tasnif etmem gerek. Tıbbi personel, idari personel, bilgisayar teknolojisi uzmanları, laboratuvar teknisyenleri. Hepsini yaş gruplarına göre ayıracağız. Ailesi olanlar, çocuklarının yaşları da belirtilecek. Proje devam ederken ayrılanlardan da ayrı bir liste oluşturacağız. Eve, Rourke'a baktığında genç adamın muzip bakışlarıyla karşılaştı. Rütbem bilgisayar görevlisine mi indirildi? Sen daha hızlı yaparsın. Evet, elbette. Ama bu sana... Evet, iyi tamam, bu bana pahalıya mal olacak. Sapık. Eve bir an düşündükten sonra gözleri parladı. Bak sana ne diyeceğim. Daha adil bir alışveriş olsun. Sen bana bu konuda yardım et, ben de sana şu anda uğraştığın bir işle ilgili yardım edeyim. Rourke'un yüzü belli belirsiz soldu. Sevgilim, çok tatlısın ama değerli vaktini çalmak istemem. Korkak. Emin olabilirsin. Hadi ama biraz güven. Neyle uğraşıyorsun şu anda? Şu anda uğraştığım bir sürü şey var Eve. Rourke elini ceplerine soktu ve karısı hangi projeye ya da anlaşmaya burnunu soktuğunda en az zararla işi kurtarabileceğini düşündü. Eve'in masasındaki telelink çaldı. Rourke, "Tanrım teşekkürler," diye mırıldandı. Eve kararlı bir bakışla "Devam edeceğiz," dedi. "Umarım etmeyiz." "Dallas?" "Temen Dallas, ben Stephanie Finch. Bana ulaşmak istiyormuşsunuz." "Doğru. Şu anda neredesiniz?" "Az önce New York'a geldim. Son uçuşum iptal oldu. Sizin için ne yapabilirim?" "Bayan Finch, sizinle konuşmam lazım. Yüz yüze. 20 dakika içinde yanınıza gelebilirim." "Temen Dallas, bakın daha kapıdan yeni girdim. Neden konunun ne olduğunu söylemiyorsunuz?" "20 dakikaya oradayım," diye tekrarladı Eve. "Lütfen dairenizde kalın." Stephanie homurdanırken Eve linki kapattı ve silah koşumunu geçirdi. "Intercommuter Air senin mi?" Rourke ekrandaki verileri inceliyordu ve başını kaldırmadan, "Hayır, ekipmanları eski, tadilat veya yenileme 10 ila 15 milyon arası tutar. Zarar ediyorlar ve son 3 senedir bu durumdalar. Bir halkla ilişkiler kabusuna dönmek üzere olan kötü bir müşteri servis sistemleri var. Bir sene, en fazla 18 ay içinde iflas bayrağı çekecekler." Rourke kafasını kaldırdı. "O zaman satın almayı düşünüyorum." "İyice düşmelerini bekliyorsun." Eve dudaklarını büktü. "İyi plan. Peabody'yi arıyorum. Üniforma görmek her zaman etkiyi artırır." "Katılıyorum. Bornoz görmek de öyle. Ama botlarını da giymelisin bence." Eve kaşlarını çatarak kendine baktı. "Lanet olsun." Botlarını kaparak dışarı çıktı. "Sonra görüşürüz." 25. ayrımın sonu. Sayfa 259. Devamı 26. ayrımda.